Ayrım 15, Yaprak Fırtınası, Gabriel Garcia Marquez, sayfa 177. Melekleri bekleten karada. Nabu samanların üstüne yüzü koyun yatıyordu. Ahırın sidik kokusunun bedeninde dolandığını hissediyor. Parlak kara derisine son atların sıcak canlı anısını duyuyor. Derisini hissedemiyordu. Nabu canlı hiçbir şey hissetmiyordu. Gözlerini açtı, yeniden kapattı. Sonra öğleden beri olduğu gibi sessiz, taş gibi uzanmış kaldı. Zamanın dışında geliştiğini duyuyordu. Bu birinin arkasından, "Nabu hadi gel, yetti bu uyku artık," demesine değin sürdü. Öte yana döndü. Atları göremedi. Kapı kapalıydı. Atların ayaklarını sabırsızca yere vurmalarından çıkan sesi duymamasına karşın Nabo yine de onların karanlıkta bir yerde olduklarını düşündü. Kendisiyle konuşan adamın ahırın dışından seslendiğini düşündü. Çünkü kapı içeriden kapanmış, kol demiri vurulmuştu. Bir kez daha arkasındaki ses ona, "Oldu işte Nabo, yetti bu uyku artık, neredeyse 3 gündür uyuyorsun," dedi. Ancak o zaman Nabo gözlerini iyice açıp anımsadı. "At teptiği için buradayım." Saatleri bilmiyordu. Günler geride kalmıştı. Sanki birisi hep kasaba meydanına gittiği uzak cumartesi gecelerinin üstünden ıslak sünger geçmişti. Beyaz gömleği unuttu, yeşil sazlardan örülmüş yeşil bir şapkası, kara bir pantolonu olduğunu unuttu, ayakkabıları olmadığını unuttu. Nabo cumartesi akşamları müzik dinlemek için değil, kara adamı seyretmek için alana gider, bir köşede sessiz otururdu. Her cumartesi görürdü onu. Zencinin kulağına bağladığı boynuz çerçeveli gözlüğü vardı. En arka sıralardan birinde saksafon çalardı. Nabo kara adamı görürdü ama kara adam onu görmezdi. Eğer Nabo'nun cumartesi akşamları zenciyi görmeye gittiğini bilen biri olsaydı ve ona kara adamın kendisini hiç görüp görmediğini sorsaydı, "Bu şimdi olamaz, artık anımsamıyor." Nabo hayır derdi. Atları tımar ettikten sonra yaptığı tek şey kara adamı seyretmekti. Bir cumartesi akşamı zenci bandodaki yerinde yoktu. Nota sehpasının orada olmasına karşı Nabo önce adamın bir daha halk konserlerinde çalmayacağını sandı. Sonradan nota sehpasının orada olduğunu düşünerek zencinin bir dahaki cumartesiye döneceğini düşündü. Ama öteki cumartesi zenci dönmedi. Nota sehpası da kalkmıştı. Nabo öteki yana döndü ve kendisiyle konuşan adamı gördü. Başlangıçta tanıyamadı onu. Ahırın karanlığında silikti. Bir kalasın üstüne oturmuş konuşuyor, elleriyle dizlerine vuruyordu. "At tekmeledi beni," dedi Nabo yeniden. Adamı çıkarmaya çalışıyordu. "Biliyorum," dedi adam. "Atlar yok şimdi burada. Biz seni koroda bekliyoruz." Nabo başını salladı. Hala düşünmeye başlamamıştı. Derken adamı bir yerde gördüğünü düşünüverdi. Nabo bir şey anlamadı ama birinin ona bunu söylemesini de garipsemedi. Çünkü her gün atları tımar ederken oyalamak için şarkılar uydururdu. Sonra atlara söylediği aynı şarkıları oturma odasında dilsiz kızı oyalamak için söylerdi. Eğer şarkı söylerken biri ona "seni koroya alacağım" deseydi şaşırmayacaktı. Şimdi ise bir şey anlayamadığı için hiç şaşırmadı. Yorgundu, sersemlemiş aptala dönmüştü. "Atlar nerede bilmek istiyorum," dedi. Ve adam, "Sana söyledim ya, atlar burada yok. Bizim bütün istediğimiz seninki gibi bir ses," dedi. Yüzü koyun samanların üstünde yatan Nabo bunu duydu belki de ama Atnal'ın alnında bıraktığı acıyla iç içe geçmiş öteki duygularını ayırt edemiyordu. Samanların üstüne başını döndürdü ve uyuyakaldı. Zencinin bandoda olmamasına karşın Nabo yine de 2-3 hafta kadar alana gitti. Nabo birine sorsa belki kara adama ne olduğunu öğrenirdi ama sormadı. Ve ta ki bir başka adamın bir başka saksafonla gelip zencinin yerini almasına dek hep gitti. O zaman Nabo zencinin dönmeyeceğine inandı ve alana gitmemeye karar verdi. Uyanınca çok az uyudum diye düşündü. Islak saman kokusu genzini yakıyordu. Gözlerinin önünde hala karanlık uzayıp gidiyor, her yanını çeviriyordu. Ve adam hala köşesindeydi. Dizlerini vurup duran adamın sakin, belirsiz sesi. "Seni bekliyoruz Nabo. Uyuyalı neredeyse 2 yıl olacak. Kalkmak istemiyorsun," dedi. Bunun üzerine Nabo yeniden gözlerini kapattı. Sonra yeniden açtı. Köşeye bakmaya koyuldu. Ve adamı bir kez daha gördü. Şaşırdı. Hayretler içinde kaldı. Ancak o zaman adamı tanıdı. Eğer evdekiler Nabo'nun cumartesi akşamları alanda ne yaptığını bilselerdi, artık gitmemeye başladıktan sonra herhalde evde müzik olduğu için gitmediğini sanırlardı. O sıralarda kız eğlensin diye eve gramofon getirmiştik. Bütün gün onu kurmak için biri gerekiyordu. Bu işe en uygun Nabo'dan başkası olamazdı. Atlara bakmadığı zaman yapacaktı. Kız oturduğu yerden plakları dinlerdi. Kimi kez müzik çalarken kız iskemlesinden kalkar, yine duvara baka baka tükürükleri akaraktan kendini sürükleyerek verandaya çıkardı. Nabo iğneyi kaldırır, şarkı söylemeye başlardı. Başlangıçta eve yeni geldiğinde elinden ne iş geldiğini sormuştuk. Nabo şarkı söylerim demişti ama kimse üstünde durmadı bunun. Biz atları tımar edecek bir çocuk arıyorduk. Nabo kaldı. Fakat sanki biz onu şarkı söylemesi için tutmuşuz. Atları tımar etmekse sadece işini kolaylaştıran bir oyalanmaymış gibi hep şarkı söylüyordu. Bu bir yıldan fazla biz evdekilerin kızın bir daha hiç yürümeyeceği, kimseleri tanıymayacağı, biz onu iskemlesini alıp odasına götürene dek donuk gözlerle duvara bakıp gramofon dinleyen ölü küçük bir kız olarak kalacağı fikrine alışmamıza dek sürdü. Bunun üzerine kız bize artık üzüntü vermez oldu. Ama Nabo hala gramofonu hiç şaşmadan kuruyordu. Bunlar Nabo'nun cumartesi akşamları alana gittiği sıralardaydı. Bir gün çocuk ahırdayken gramofonun yanında bir ses "Nabo" dedi. Söyleyecek kimse olmadığı için üstünde durmadık. Ama ikinci kez "Nabo" diye işitince başımızı kaldırıp sorduk. "Kim var kızın yanında?" Ve birisi "Kimsenin girdiğini görmedim" dedi. Bir başkası "Birinin Nabo diye seslendiğinden eminim" dedi. Gidip baktığımızda kızı bulduk yalnızca. Sırtı duvara dayalı yerdeydi. Nabo erken döndü ve hemen yattı. Ertesi cumartesi zenci görünmediği için alana gitmedi. Ve 3 hafta sonra bir pazartesi günü Nabo ahırdayken gramofon kendi kendine çalmaya başladı. Kara çocuğun şarkı söyleyerek atların suyuyla sırılsıklam geldiğini görünce "Nasıl çıktı dışarı?" diye sorduk. O, "Kapıdan çıktım. Öğlenden beri ahırdayım," dedi. "Gramofon çalıyor, duymuyor musun?" diye sorduk ona. "Nabo, duyuyorum," dedi. "Biz kim kurdu?" diye sorduk. O omuzlarını silkip, "Kız çoktan beri kuruyor," dedi. İşte biz onu ahırda kilitli, alnında kurumuş at nalı izi, zamanların üstüne yatar bulana dek işler bu yoldaydı. Omuzlarından tutup kaldırdığımız zaman Nabo, "Beni at tekmelediği için buradayım," dedi. Söylediklerini aldıran yoktu. Bizim ilgimizi çeken donuk ölü gözleri, yeşil köpük dolu ağzıydı. Bütün gece ağladı. Ateşler içinde yandı, sayıkladı. Ahırın samanlarında kaybettiği tarağını anlattı. İlk gün böyleydi. Ertesi gün gözlerini açınca "Susadım," dedi. Su getirdik. Bir dikişte içti. Bir parça daha istedi ikinci kez. "Nasılsın?" diye sorduk. "Sanki beni bir at tepmiş gibi," dedi. Ve bütün gün, bütün gece durmadan konuştu. Sonunda yatağın içinde oturup işaret parmağıyla göstererek 4 nala giden atların bütün gece kendisini uyutmadığını söyledi. Ama bir gece öncesinden beri ateşi yükselmemişti, sayıklamamıştı. Ama öyle çok konuşuyordu ki sonunda ağzına mendil bağladılar. Bunun üzerine Nabo ağzı mendilli olarak şarkı söylemeye başladı. Kapalı kapının üstünde su aranan kör atların soluklarını kulağın yanı başında duyduğunu anlatıyordu. Yemek yemesi için mendil çözünce Nabo duvardan yana döndü. Biz de uyudu diye düşündük. Uyandığı zaman artık yatakta değildi. Elleri ve ayakları odadaki 2 kalasa bağlanmıştı. Nabo bu bağlanmış durumda şarkı söylemeye koyuldu. Nabo adamı tanıyınca ona "Ben seni daha önceden görmüştüm," dedi. Adam da "Her cumartesi beni seyretmeye alana gelirdin," dedi. Nabo, "Doğru ama ben seni görürdüm de sen beni görmezsin sanırdım," dedi. Ve adam, "Ben seni hiç görmedim. Ama sonra gelmemeye başlayınca sanki biri beni cumartesileri artık seyretmiyormuş gibi bir duyguya kapıldım," dedi. Nabo da, "Bir daha dönmedin ama ben 3-4 hafta daha gittim," dedi. Adam hala kıpırdamadan ve dizlerine vurarak, "Hepsinden iyisi olduğu halde alana dönemezdim," dedi. Nabo oturmaya çalıştı, başını salladı. Samanların içinde hala o soğuk, inatçı sesi duyuyordu. Derken nasıl olduğunu anlayamadan yeniden uykuya daldı. At teptiğinden beri hep böyle oluyordu ve hep o sesi duyuyordu. "Seni bekliyoruz Nabo, uyuyalı ne kadar oldu artık bilemiyoruz." Nabu atlardan birinin kuyruğunu tarıyordu. Zenci Bando'ya gelmeyeli 4 hafta olmuştu. Daha önce hiç atların kuyruğunu taramamıştı. Sadece tımar eder ve bu arada şarkı söylerdi ama çarşamba gün çarşıya gittiğinde bir tarak görmüştü ve kendi kendine "Bu tarak atların kuyruğunu taramak için," demişti. 10-15 yıl önce bir at Nabu'yu işte bu yüzden tepip yaşamının geri kalan süresinde aptal bırakmıştı. Evdekilerden biri böyle olacağına yaşamını durmadan saçma sapan konuşarak geçireceğine o gün ölseydi daha iyi olurdu demişti. Sadece orada odada kilitli olduğunu biliyorduk ve kız da bir daha gramofona dokunmamıştı. Ama bizim evdekilerin bunları bildiği aldırdığı yoktu. Sanki bir atmış gibi, sanki yediği tekme onu tembelleştirmiş, alnı atların budalığına oturtmuş gibi onu kilitlemiştik. Ve 4 duvar arasına koymuştuk. Sanki başka bir biçimde öldürmek için yeterince soğukkanlı olmadığımızdan onu kapatarak öldürmeye karar vermiştik. Çocuklardan biri büyüyüp Nabo'nun yüzünü çok görmek istediğini söyleyene dek böylece 14 yıl geçti ve kapıyı açtı. Nabo yeniden gördü adamı. "At tekmeledi beni," dedi. Adam, 100 yıldır bunu söylüyorsun ve bu arada biz de seni koroya bekleyip duruyoruz." Nabo yeniden başını salladı, bir kez daha başını samanların içine gömdü ve her şeyin nasıl olduğunu birden anımsadığını sandı. "İlk kez bir atın kuyruğunu tarıyordum," dedi. Adam, "Biz istedik bunu gelip koroda şarkı söyleyebilmen için," dedi. "Nabo, tarağı almamalıydım," dedi. Adam, "Nasıl olsa gelecekti başına. Tarağı bulmana, atların kuyruklarını taramana biz karar verdik," dedi. Nabu, "Daha önceden hiç atların arkasında durmamıştım," dedi ve adam hala sakin, hala sabırlı, "Ama durdun işte. At da seni tekmeledi. Koraya gelmen için bundan başka yol yoktu," dedi. Ve bu konuşma her gün bir sonuca varamadan ta ki evden birinin "Kapı açılmayalı neredeyse 15 yıl oluyor," diyene dek sürdü. Kız büyümemişti. 30'unu geçmiş göz kapakları koyu bir renk almaya başlamıştı. Kapıyı açtıklarında duvardan yana bakarak oturuyordu. Havayı koklayarak başını çevirdi. Kapıyı kapatınca "Nabu sakin, bugünlerde ölür. İçeride hiçbir hareket yok. Ancak kokudan anlayacağız öldüğünü," dediler. Birisi, "Yemekten anlarız. Yemeğini hep yer. Keyfi yerinde böyle kapalı, kimsenin rahatsız ettiği yok. Arkadan iyi ışık alıyor," dedi. Ve yine her şey böyle kaldı. Yalnız kız kapıdan yana bakıp çatlaklardan sızan ılık tütsü dumanlarını kokluyordu. Bir sabah erken saatlerde madeni bir ses duymamıza dek hep böyle kaldı. Bu sesin 15 yıl önce Naba gramofonu kurarken işittiğimiz aynı ses olduğunu anımsadık. Kalktık, ışığı yaktık ve unutulmuş bir şarkının ilk ezgilerini işittik. Yıllarca plaklarda gömülü kalan o hüzünlü şarkıydı. Ses kesilmedi. Gitgide bozuldu. Oturma odasına vardığımızda kuru bir sesti. Plağın hala döndüğünü işitiyorduk. Köşede gramofonun yanında kızı gördük. Duvara bakıyordu. Gramofonun kolu elinde havadaydı. Hiçbir şey söylemedik ama odalarımıza giderken birinin bize kızın gramofonu kurduğunu bir zamanlar söylediğini anımsadık. Bunu düşünüp uyuyamadık. Boşalan zembereğin tükenen gücüyle hala dönüp duran plaktan gelen eskimiş küçük ezgiyi dinledik. Bir gün öncesi kapıyı açtıklarında ölü bir bedenin bozuk kokusu geldi içeriden. Kapıyı açan bağırdı, "Nabo, Nabo!" Karşılık veren olmadı. Deliğin yanında boş tabak duruyordu. Günde 3 kez tabak kapının altına konur ve yine günde 3 kez tabak boş olarak oraya bırakılırdı. Nabo'nun yaşadığını böylece anlıyorduk. Tek yol buydu. Artık bir hareket, bir şarkı duyulmuyordu ve herhalde onlar kapıyı kapattıktan sonra Nabo adama, "Koraya gidemem," dedi. Adam, "Neden?" diye sordu. Nabo, "Ayakkabım yok," dedi. Adam ayağını kaldırıp, "Zarar yok, burada kimse ayakkabı giymez," dedi ve Nabo adamın kaldırdığı çıplak ayağının katı sarı topuğunu gördü. "Seni burada uzun zamandan beri bekliyorum," dedi adam. "Şimdi yüzüme biraz su serpip atları dolaştırmaya çıkaracağım." Adam, "Atların sana ihtiyacı yok artık. Atlar yok artık, sen bizimle gelmelisin," dedi. "Nabo, atlar burada olmalı," dedi. Biraz doğruldu, başını samanların içine gömdü. Adam, "15 yıldan beri onlara bakan biri olmadı," dedi o arada. Nabo, samanların altındaki toprağı eşelerken, "Tarak hala buralardadır," dedi ve adam, "Ahır 15 yıl önce kapattılar. Çöp dolu orası şimdi," dedi. Nabo, "Yarım günde çöp dolmaz. Tarağı bulana dek buradan bir yere ayrılmam," dedi. Ertesi gün kapıyı yeniden kapattıktan sonra içeriden bir kez daha ağır hareketlerin sesini duydular. Sonra hareket eden olmadı. İlk çatırtılar işildiğinde ve kapı görülmedik bir itmeyle zorlanırken kimse bir şey söylemedi. İçeriden sanki kıstırılmış bir hayvanın soluğuna benzer bir ses geliyordu. Sonunda kırılan paslı menteşelerin iniltisi işitildi ve Nabo, "Tarağı bulana dek Kore'ye gitmem," dedi başını sallayarak. Buralarda bir yerde olmalı ve samanlara dalıp açmaya, toprağı eşelemeye başladı. Sonunda adam, "Peki Nabo, eğer Kore'ye gelmen tek tarağı bulmana kaldıysa git ara," dedi. Öne doğru yaslandı. Yüzü sabırlı hoşgörüden kararmıştı. Ellerini yolu kapayan engelin üstüne koydu ve "Haydi Nabo, ben bakarım sana kimse engel olmaz," dedi. Bunun üzerine kapı açıldı ve anında o korkunç yara iziyle, ki aradan 15 yıl geçmişti, iri yarı zenci hayvan gibi dışarı çıktı. Eşyaların üstüne düşer gibi sıkılı yumrukları havada tehdit edercesine, 15 yıl önce bağladıkları iple, atlara bakan küçük kara bir çocuktu o zamanlar, yürüyordu ve avluya varmadan önce kızın yanından geçti. O bir gece önceden beri hala gramofonun kolu elinde oturuyordu. Zincirlerinden boşalmış kara gücü görünce bir şey bir zamanların bir sözcüğünü anımsadı ve Nabo avluya vardı. Ahırı bulmadan önce oturma odasındaki aynayı omuzlayıp kırmış, kızı görmemişti. Ne gramofonun yanında ne de aynada. Yüzünü güneşe çevirip gözlerini yumdu. Kör gibi içeride hala kırılan aynanın gürültüsü sürüp gidiyordu. Düşünmeden koştu. Gözleri bağlı bir at gibi 15 yıllık tutsaklığın anılarından silip içgüdüsünden silemediği ahır kapısını içgüdüsüyle bulmaya çalıştı. Tıpkı lamba dolu bir odaya dalmış boğa gibi ardına bir perişanlık, bir felaket, bir kaos bırakmıştı. Arka bahçeye çıktı. Hala ahırı bulamamıştı ve aynayı kırdığı o aynı korkunç öfkeyle toprağı kazmaya başladı. Belki toprağı kazarak kısrakların sidik kokusunu uyandıracağını düşünüyordu. Sonunda ahırın kapılarını buldu. Hemen itip içeri girdi ve yüzü koyun yere, belki de can çekişmek üzere yıkıldı. Ama hala yarım saniye önce kızı duymasına engel olan o yırtıcı hayvanlık içinde bocalıyordu. Kız onun geçtiğini duyunca gramofonun kolunu havaya kaldırmış ve anımsamıştı salyaları akarak. İskemlesinden kalkmadan, dudaklarını kıpırdatmadan, gramofonun kolunu havada döndürerek bütün yaşamında öğrendiği tek kelimeyi anımsamıştı ve oturma odasından "Nabo, Nabo!" diye bağırmıştı. Kitabın sonu 11 Aralık 2012, sayfa 186.